Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 22 Ordat 1401, Hicri Kameri 12 Zilkade 1443 ve Miladi 12 Haziran 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din adamlarının itirazlarının büyümesi üzerine yapılan reportaj, İran basından seçmeler, Semavi Tilavetler ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Şehit Hudayn'in ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Reisi İran petrol tankeri yapımı direniş ekonomisinin başarılı bir model olduğunu gösterdiğini belirtti. Emir Abdullahian, İran aşırı talepler karşısında kudretle duracak açıklamasında bulundu. İran'dan Suriye'nin Halep kentine ilk ziyaret kafilesi ulaştı. Amerikalı tüm general Türkiye'ye gitti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i terör saldırısında şehit düşen Kutsal Türbe savunucusu Albay Seyyad Hudayn'in ailesini evinde ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i uğradığı terör saldırısı sonucu şehit düşen Kutsal Türbe savunucusu Albay Seyyad Hudayn'in ailesini evinde ziyaret ederek taziyede bulundu. Taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Reis'i Albay Hudayn cinayetine tepki göstererek düşmanın bu terör eylemiyle zaaf ve çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Reis'i İran düşmanlarının savaş sahasında karşı karşıya gelmek yerine böyle korkakça suikast gerçekleştirmesi onların güçsüz konumda ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bu büyük şehidin dökülen kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok ifadesini kullanmıştı. Albay Hasan Seyyad Hudayn 22 Mayıs'ta Tahran'a uğradı, suikast sonucu şehit edildi. Konuya ilişkin devrim muhafızları ordusu tarafından yapılan açıklamada, Albay Hudayn, Tahran'daki mücahidin İslam caddesinde evinin yakınlarında terör saldırısında uğradı ifadesi kullanıldı. Açıklamada Albay Hudayn'ın aracına motosiklet iki teröristin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis, İran'ın Venezuela için yaptığı petrol tankerinin teslim edilmesinin milletlerin direniş ve mücadelesinin Amerikalıların yaptırımlarından daha güçlü olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. İran yapımı petrol tankerinin ikincisi dün Venezuela Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla düzenlenen törende Venezuela'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Reis bugün yaptığı açıklamada İran yapımı petrol tankerinin dost ülke Venezuela'ya teslim edilmesinden memnuniyetini dile getirerek özgür İran ve Venezuela milletlerinin ilerlemesine zalimce yaptırımlar ve kısıtlamaların engel olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi mücadele veren ülkeler ve milletlerin iradesinin Amerikalıların yaptırımlarından daha güçlü ve başarılı olduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Venezuela ekonomilerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da İran yapımı petrol tankerinin bu ülkeye teslim edilmesinden memnuniyetini dile getirerek modern ve güçlü gemilerin inşasının İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kabiliyet ve gücünü gösterdiğini belirtti.
İran Meclis Başkanı Galibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı konuşmasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran aleyhine kararının söz konusu kurumun doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğu anlamına geldiğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Mehmet Bakır Galibaf bugün mecliste yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın aleyhine kararına ilişkin konuşma yaptı. Galibaf konuşmasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Guvernörler Kurulu'nun İran'ın aleyhine kararına düşmanca yapıcı olmayan bir eylem olarak nitelendirerek, söz konusu kararın alınması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın doğrudan Siyonistlerin etkisi altında olduğu anlamındadır. Söz konusu eylem İran'ın gönüllü olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini görmezden gelmiştir. Bu yolun devam etmesi kesinlikle mevcut diplomatik müzakerelerin çıkarı doğrultusunda olmayacak ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı, söz konusu eylemler karşı tarafın İran milletine karşı uygulanan yaptırımlara dair iyi bir anlaşmaya varılması konusunda ciddi olmadığını gösteriyor dedi. Galibaf açıklamasının devamında kesin bir şekilde İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kararın arkasında olan ülkelerin karar taslağına karşı teknik ve hukuki adımlarını destekliyoruz. Rusya ve Çin'in karara karşı çıkmalarını hoş karşılıyoruz. Ayrıca yaptırımları etkisizleştirme ve ülke içindeki kabiliyetlerimize dayanarak halkın geçim koşullarında büyük bir ilerleme yaşatacak bir şekilde ekonomik gelişim sağlamaya odaklanmanın İran milletinin düşmanlarına verilebilecek ve verilmesi gereken en güçlü yanıt olduğunun altını çiziyoruz ifadelerine yer verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü aşırı talep karşısında kudretle duracağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün İslami Şura Meclisi'ndeki bir oturumda katıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı tarafın mantığına dayalı tavrı karşısında kendi düşünce ve önerilerini sunduğunu ve onu yerine getirdiğini kaydetti. Bakan Emir Abdullahiyan tüm tarafların nükleer anlaşmaya geri dönmesi için yapılan girişimler konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı, talepleri ve halkın beklentilerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.
260 milletvekili ortak bir açıklama yaparak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndaki batılı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti karşıtı kararnamesini kınadılar. İran İslami Şura Meclis üyelerinden imzaladığı ortak bildiri bugün meclisten okundu. Açıklamaya imza atan milletvekilleri İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ajansın denetim anlaşması dışındaki kameraların faaliyetini durdurmasını destekleyerek ajans yönetim kurulu üyelerinden büyük kısmının İran aleyhinde onayladıkları kararın batılı ülkelerin aşure taleplerine hizmet eden siyasi bir girişim olduğunu deklare ettiler. Meclis üyelerinin açıklamasında İslami Şura Meclisi'nin ajans sekreterliğinin raporlarına göre iyi niyetli Çeşitli zaman dilimlerinde ajansın denetim çalışmaları için en fazla fırsat sunduğuna ve İran'ın işbirliği yapmasına rağmen sekreterlik tarafından yeni inatçı sorular ile de karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor. Açıklamada milletvekilleri ajans genel müdürü ve sekreterliğinin kendi teknik değerini açık şekilde kaybettiğini deklare ettiler.
İran Dışişleri Bakanı, ekonomi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Metin Saferi, Rus tüccarları için yatırımın artması amacıyla vizenin kaldırılabileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seferi'nin başkanlığında düzenlenen İran-Rusya ilişkileri konulu toplantıda konuşan yetkili, Rusya ile ilişkileri stratejik olarak niteleyerek son aylarda İran ile Rusya ilişkilerinde somut ilerleme ve atılım kaydedildiğini belirtti. Seferi, enerji, ticaret ve transitin İran ile Rusya arasındaki önemli konulardan olduğunu vurguladı. Bakan Yardımcısı ayrıca son aylarda Çin ve Rusya'ya İran'ın ihracatının artmasından memnuniyetini dile getirerek Rusya'nın kendi ihtiyaçlarını içeren listeyi yayınladığını, İran'ın Rusya'nın ihtiyaç duyduğu bu ürünlerin büyük kısmını tedarik edebileceğini söyledi.
İran'dan ilk ziyaret kafilesi dün akşam Halep kentine ulaştı. Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın Pak Türbesi'ne ve diğer kutsal mekanlarını ziyaret etmek için Suriye'ye doğru yola çıkan İran'ın ilk ziyaret kafilesi Halep kentine ulaştı. Halep Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan İran vatandaşları bugün Meşhedül Hüseyin ve Meşhedül Muhsin'i ziyaret ettikten sonra Şam'a doğru yola çıktılar. İran'ın Halep Başkonsolosu Abdullah Recep Ali Nejat, Halep kentindeki tarihi ve kutsal mekanları ziyareti için Tahran ile Halep arasında düzenli şekilde uçak seferlerinin yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti. İşgal rejimi İsrail'in Şam Havalimanı'na barbarca saldırısının ardından Suriye'nin başkentinin uluslararası havalimanının altyapısı zarar gördü ve Şam Havalimanı'na gelen ve giden uçuşlar da iptal edildi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada son 24 saatte bir kişinin daha yaşamını yitirdiği 160 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.350'ye, vaka sayısı ise 7.233.688'e çıktı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Efes 2022 tatbikatına Amerikalı Tümgeneral Francis Donovan katıldı. Efes 2022 tatbikatına katılan Amerikan donanmasına ait USS Arlington gemisi komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda önemli bir rol olduğunu söyledi. 9 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan donanmasına ait olan USS Arlington gemisi tatbikatın ardından İzmir Aslancak Limanı'na demirlerken kapılarını gazetecilere açtı. Düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington'un komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'de olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Donovan, İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizlere ve askerlerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan da onur duyuyorum. Burada işbirliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımızdır. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerinde kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes tatbikatı bu birlikteliğin çok güzel bir örneği sundu. Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin bu müttefikliğimizindeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda da bizim için yardımcı olacak. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. filosu adına Türkiye birlikte çalışmayı güçlendirdi, için teşekkür ediyorum diye konuştu.
Kütahya'nın merkeze bağlı Lütfiye köy yakınlarında etkili olan fırtınada yüzlerce çam ağacı devrildi. İletişim hatları zarar gördü. Köy muhtarı Rasim Altıntaş, eğer köyümüze gelseydi komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor dedi. Kütahya kent merkezinde 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı felç etti. Köy yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi. İletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Lütfiye Köy Muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış açıklamasında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında bulunduğu karakolda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Mert Erkeskin'le ilgili merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinden en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz dedi. Sözcü Bilgiç, Fransa'da gözaltında vefat eden Mert Erkeskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi. Türk asırlı Mert Erkeskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa'nın Celestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecine devam ettiğini aktardı. Türk asırlı bir kişinin Fransız polisinin Bilgiç olayın öğrenilmesinin ardından Fransa'daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğu belirtildi. Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğini sağlamaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç şu ifadeleri kullandı. Gözaltı süresince dair Fransız basınından yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinden en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı da sürdüreceğiz.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Hakkari'nin Kavakla kırsalında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri'nce başlatılan hava destekli Eren Abluka 2 operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kavakla kırsalında 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli istihbarat, İHA ve keşif gözetleme ile belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Filistin esirlerden Abdullah Bergusi 4. gününde de açlık görevine devam etti. Filistin Direniş Komutanlarından Abdullah Bergusi 5 Mart 2003 yılında Batı Şeria'da işgal rejimi askerlerince gözaltına alındı. Bergusi 67 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bergusi'nin ailesi onun 4. gününde açlık görevine devam ettiğini bildirdi. Bergusi, işgal rejiminin zindanlar kurbanın baskıcı politikasını ve tek kişilik hücrede tutulmasını protest etmek için açlık grevi başlatmıştır. Bu arada işgal güçlerinin dün gece ve bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'da ve Kudüs'te 8 kişiyi gözaltına alırken Tul Kerem'in doğusundaki Ayn Şems kampındaki işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklardan elinden bilgiye göre işgal güçleri Ehl-i İsveyye köyünden Ahmet Musa Alyan isimli genci ve Kudüs'teki St. George otelinden kimlik henüz öğrenilemeyen bir genci de gözaltına aldı. İşgal güçleri Şufat beldesinde eski esir Amr Abu Hudayr ile Mahmud Ebu Hudayr ve Süleyman Ebu Hudayr'ı gözaltına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Batı'nın Kiev'e tedarik ettiği silahların bulunduğu depo kalibr füzeleriyle imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Rus donanmasının kalibre füzeleriyle Batı ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen büyük bir silah deposunu imha ettiğini açıkladı. Konashenko, yüksek hassasiyetli uzun menzilli deniz tabanlı kalibre füzeleri Amerika ve Avrupa ülkelerinden Kiev rejimine tedarik edilen tank savar füze sistemleri, taşınabilir uçak savar füze sistemleri ve top sistemleri mühimmatının bulunduğu Ternopil bölgesine bağlı Chortkiv yerleşimindeki büyük bir depoyu imha etti, dedi.
Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımların yüksek enflasyon olarak geriye dönmesinin baskısı altındaki Amerikan Başkanı Biden'ın söylem değiştirip Ukrayna liderliğini eleştirmesine Kiev yönetiminden tepki geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Los Angeles'te Demokrat Parti başçıları ile buluşmasında 24 Şubat öncesinde Amerikan istihbaratının yaptığı Rusya'nın operasyon başlatacağı uyarılarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin duymak istemediği iddiasına Zelenski'nin sözcüsü Sergey Nikiforov'un yanıt verdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'da benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar oldu. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre ülkede benzin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla %60'ın üzerinde artış gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Amerika karşısında direnişe vurgusu etrafında. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran ziyaretinin devamında İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, cumartesi akşamı Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, İran ve Venezuela'nın ağır baskılara ve Amerika'nın hegemonik savaşına karşı direnişine atıfta bulunarak, "Bu baskılarla başa çıkmanın tek yolu direniştir," diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi Venezuela hükümetinin ve halkının Amerika'ya karşı zorlu mücadelede kazandığı zaferi işaret ederek, "Değerli zatınız ve Venezuela halkının bu direnişi çok önemlidir. Çünkü bu durum bir ulusun, bir ülkenin ve liderlerinin değerini artırır ve bugün Amerika'nın Venezuela'ya bakışı doğal olarak geçmişten farklıdır," dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllardaki bilimsel ve teknolojik ilerleme ve girişimlerine de değinen Ayetullah Hamenei, "Bu büyük adımlar İran milletine ve İran halkına en ağır ve eşi görülmemiş yaptırım ve baskıların uygulandığı bir durumda atılmıştır. Amerikalıların kendileri buna maksimum baskı dediler ancak bu adımlar atıldı," diye vurgu yaptı. İran halkının direnişinin maksimum baskı siyasetinin yenilgisine yol açtığını belirten İslam İnkılabı rehberi, Amerika'nın önde gelen siyasi yetkililerinden birinin son zamanlarda utanç verici yenilgi terimini kullandığının bunun tanığı olduğunu da belirtti.
İslam İnkılabı rehberi şunları kaydetti: İran ve Venezuela ulusunun direnişinden ve başarısından çıkarılabilecek sonuç şudur ki, baskıyı gidermenin tek yolu direniş ve dayanmaktır. Buna ilaveten İslam Cumhuriyeti ve Bolivar Cumhuriyeti olan Venezuela arasında işbirliği ve etkileşim daha da güçlendirilmeli ve yakınlaşmalıdır. İran ve Venezuela arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin imzalanmasını memnuniyetle karşılayan Ayetullah Hamenei, uzun vadeli işbirliği anlaşmaların takip edilmesi ve tamamlanmasını gerektirir, dedi. İran ve Venezuela arasındaki samimi işbirliğine değinen İslam İnkılabı rehberi şu hatırlatmada bulundular: İki ülkenin hiçbir başka ülkeyle bu kadar yakın ilişkileri yok. İran İslam Cumhuriyeti tehlike anlarında risk almış ve dostları için elini taşın altına koyduğunu göstermiştir. Ayetullah Hamene'yi Maduro'nun Siyonist karşıtı duruşunu övdü ve Siyonist rejime karşı son zamanlardaki tavrınız çok doğru ve cesurdu dedi. İran'ın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı görüşmede Venezuela Devlet Başkanı İran'a Venezuela ulusunun Amerika ile verdiği zorlu mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Venezuela çok zor durumdayken yardımımıza koştunuz ve zor koşulları geri bırakmamıza yardımcı oldunuz dedi. Venezuela'da son yıllarda yaşanan zor ekonomik durumu anlatan Venezuela Cumhurbaşkanı, dediğiniz gibi Amerikalılar ülkemize kademeli ve çok boyutlu bir savaş başlattı ancak bizler de ayağa kalkıp yaptırımların sağladığı fırsatlardan yararlanabildik. Şimdi de Venezuela'daki durum birkaç yıl öncesine göre daha iyi dedi. Tahran'da yaptığı görüşmelere ve işbirliği belgesinin imzalamasına değinen Maduro, İran ile bilim ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği için ayrıntılı bir yol haritası tasarlıyoruz dedi. Venezuela Devlet Başkanı ülkesinin Filistin meselesini kutsal bir insanlık meselesi olarak gördüğünü vurgularken, Siyonist rejim bu inançtan dolayı sürekli Mossad üzerinden Venezuela'ya konfolo kuruyor dedi. Şimdi de Venezuela Cumhurbaşkanı'nın İran'ı ziyaret etmesiyle ilişkilerin de düzeyinin artması ve Amerika'nın hasmane girişimlere karşısında koordinasyonun pekiştirmesi için yeni kapılar aralanmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran ve Venezuela'nın kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması etrafında. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyaseti her daim bağımsız ülkeler ile ilişkiler kurma doğrultusunda olmuştur. Venezuela ise emperyalizmin ve düşmanlarının tehditleri ve yaptırımları karşısında direndiğini, örnek teşkil edecek şekilde ayakta kaldığını göstermiştir ifadelerini kullandı. İslam İran Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında şunları kaydetti. Bu 40 yılda İran milletine günlük yaptırımlar ve tehditler boldu. Ancak İran milleti bu yaptırımları ülkenin ilerlemesi için bir fırsat olarak görmeye karar verdi. Beyaz Saray Sözcüsü, İran üzerindeki azami baskının sefil bir şekilde başarısız olduğunu duyurduğunda, bu durum büyük İran ulusu için zafer noktası ve Amerika ve düşmanları için yenilgi noktasıdır. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Venezuela zor yıllar geçirdi ancak halkın, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın iradesi yaptırımlara karşı durmak oldu ve bugün hiperenflasyonun geride bırakıldığını ve ekonomik büyümenin başladığını bildiriyoruz. Bu direnişin işe yaradığını ve düşmanı geri çekilmeye zorladığını herkese kanıtlayan iyi bir işarettir dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i Venezuela ile ilişkimiz çeşitli alanlarda işleyen stratejik bir ilişkidir. İki ülke arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin imzalanması, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme iradesinin bir başka göstergesidir. Bu hükümet döneminde enerji, termik santraller, rafinerlerin onarım ve revizyonu, teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı, ekonomik, savunma ve askeri ilişkiler alanında işbirliği iki ülkede birçok alan ve kapasite olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. İşbirliği alanı olabilecek bir diğer alan ise iyi adımların atıldığı bilgi tabanlı şirketlerin ve bilim ve teknoloji parklarının faaliyetleri ve teknolojik deneyim aktarımıdır.
Cumhurbaşkanı Reis'e yakında gerçekleşecek Tahran-Karakas uçuşlarından başlaması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirebilecektir ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletebilecek iki ülkenin turizmi için bir zemin hazırlayacaktır. Milletler daha yakınlaşacaktır. Venezuela Devlet Başkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde de bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise bu ortak basın toplantısında bugün derinlemesine görüşmelerin olduğu bir dönemden geçtik ve 2022'de ilişkileri pekiştirerek iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve 20 yıllık bir belgeyle net bir vizyon çizmeyi başardık dedi. Maduro şu açıklamada bulundu. 2017'den 2022'ye kadar ülkemizde zor bir dönemde yaşadığımızı ve baskılara göğüs gerdiğimizi ancak azimle galip geldiğimiz noktaya ulaştığımızı Cumhurbaşkanı'na anlattım. Ülkemizin geleceği için tedbirler öngörüyoruz ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimine tanıklık edebilmek ve ülkelerle ekonomik alanda ilişkilerimizi genişletebilmek için bunları başarıyla hayata geçireceğiz. Venezuela Devlet Başkanı İran'ın tarihsel deneyimini kullanacağız ve bu kalkınma işbirliğinin ağırlık merkezine teknolojiyi yerleştireceğiz. İki ülke arasında enerji, petrol, gaz, rafineriler ve petrokimya alanlarında ve İran-Venezuela ilişkileri kalkınma bankası aracılığıyla finansmanın da alanında ve savunma alanında farklı işbirliği alanlarına tanık oluyoruz dedi. Maduro yakın gelecekte Caracas'tan Tahran'a direkt uçuşların açılacağını da göreceğiz ve bu konu turizmin gelişiminde önemli rol oynayacak. Bu sayede turizm geliştirilebilir ve ülkemiz İranlı turistler için bir destinasyon olabilir dedi. Şimdi de İran-Venezuela 20 yıllık stratejik işbirliği belgesini ilaveten siyasi, kültürel, turizm, ekonomik, petrol ve petrokimya alanlarında öyle işbirliği belgeleri imzalamışlardı ki ikili ilişkilerde yeni bir dönemin de başlangıcı kaçınılmazdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde organize suçlarıyla mücadele teşkilatı soruşturmacılarının Yüce Allah'a yaptığı saygısızlığına itiraz etme amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi'nin hapiste bulunan Başkanı Hüccetül İslam Hacı Talib Bakırzade sınırsız açlık greve başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti İslamcı aktivistlere bağlı haber kaynaklarının verdiği son haberlerine göre Hacı Talib Bakırzade, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Organize Suçlar ile Mücadele Teşkilatı tutuk evinde İslamcı şahısların sorgusu sırasında dini kutsallıklara yapılan saygısızlıkların faillerinin cezalandırılması ve yargılanmasını istedi. Şimdi bu haber gündeme yansıdıktan sonra İslam dünyasında bununla ilgili seslerin ve tepkilerin nasıl bir seviyede olduğu çok dikkat çekti değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Heşmeti bizimle birlikte. Burhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, ben de sizi aziz Türkiye halkının selamlarına kutlattım.
Aleyküm selam, çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi böylese olaylara yani ara sıra zaman zaman bölgemizde rastlanır ama şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde özellikle hükümetin ilgilenmediği konusu çok dikkat çekici. Acaba gerçekten bir amaç var mı perde arkasında bu olayla ilgili? Hacı Talib Bakırzade'nin bu eylemi nasıl ele alınmalı? Nasıl siz okuyorsunuz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Azerbaycan hükümeti tarafından buna ilgilenmesi ve ona dikkat çekilmemesi tabii değil. Çünkü hükümet Hacı Talib Bağırzade kimi mümin insanların ölmesini istiyor ve tabii ki hatta onun aclıq eləməsindən də artıq demək olar ki, razı qalar, əgər özləri də çox vaxtlarda onun canına, yəni həm türmədə, zindanda qəsd eləyiblər hökumət nümayəndələri və yersiz halda onu ömürlük həbsə məhkum eləyiblər. Halbuki Hac Talib Bağırzadə heç bir suçu yoxdur, heç bir günahı yoxdur, heç bir cinayət tərkibli əmələ qol qoymayıb. Onun yalnız İmam Hüseyn məclisində mövzə eləmək üçün və bu cür təbliğat işlərinə, İslam təbliğatının işlərində bulunduğu üçün ömürlük həbsə məhkum edib Azərbaycan hökuməti. Xüsusilə bu iki il ərzində, yəni Dağlıq Qarabağ ikinci müharibəsindən sonraki Sinis rejimin Azərbaycanda təsiri həddən artıq çoxaldı. Güya ki, bu müharibədə Azərbaycana silah yardımçısı olubdu və bu bəhanə ilə Azərbaycanda öz nüfuz dairəsini genişləndiribdi. Belə bir represiyalar, belə bir baskılar dindar xalqa qarşı həddən artıq güclənibdi və bunun nəticəsində də o qədər azğınlaşıblar bəzi məmurlar ki, hətta Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərini orada sorğu-suala tutanda Daxili İşlər Nazirliyinin Bandötel İdarəsində orada hətta Allah'a da təhqir eləmişdilər bu idarənin məmurları. Ona görə də Hac Talib Bağırzadə bu Allah'ı təhqir eləyən insanları, Allah'ı sövən insan ki demək olmaz onlara, onların cəzalandırmasına istəyib və belə bir aksiyaya yəni qol qoyubdu ki, inşallah bu nəticə verər. Azərbaycan hakimiyyətindən ancaq müsbət bir addım gözləmək olmaz. Çünki sinislərin əmri ilə oturub durur.
Tahran Radiosu.
Azərbaycan Cumhuriyyəti yetkililərinin bu olaya belə tepki göstərməmələri və ya tepki göstərməkdən çəkinmələrinin bir səbəbi ülkədəki siyasi yapının sekülər və layiq olduğuna mı dayanıyor? Yəni bundan mı qaynaqlanıyor acaba?
Siyasi və sekülərdən bir addım da irəliyiblər. Yəni evet. Azərbaycanda yəni sinist siyasəti yürüdülür, anti-İslam siyasəti yürüdülür. Bu çox təhlükəli olub, təhlükəli vəziyyətə çatıbdır. Keçən illərdə də yəni suyunun bu sekülər və laik iddiaları ilə bir çox Azərbaycan dindarlarının, Azərbaycan müsəlmanlarının inancılarına zərbələr endirilibdir, məscidlər sökülübdür, hicab qadağan olubdur, belə-belə hərəkətlər olunmuşdur. Ancaq bu iki ildə həddən artıq yəni azğınlaşıb bu siyasət əsasən, yəni müsəlman cümlənin həyatını məhv eləmək istəyir. Bütövlükdə onların müsəlman kimliyini danmaq istəyir. Müsəlman kimliyini dəyişdirmək cəhdləri çox olur. İndi biz görürük, Azərbaycanda Vahabilər bir tərəfdən at oynadır, bir tərəfdən nurçular at oynadır. Yəni belə-belə şeytanpərəst cərəyanlar vardır. Yəni Azərbaycan insanının o dini kimliyini dəyişdirmək istəyirlər. Xüsusilə bu iki il ərzində bu siyasət çox güclənibdir və bu sionist bir siyasətdir. Bunu yalnız sökülər və laik siyasətlə də izah eləmək olmaz. Hətta bu keçən illərdə güya ki, Azərbaycanın hökumətinin Türkiyə ilə əlaqələri çoxalıbdır. Ancaq Türkiyədə də yəni belə bir anti-İslam yəni siyasəti, laiklik, sekülər prinsipləri bəhanəsinə yürüdülmüş.
Doğru. Sayın İsmail, şimdi Azərbaycan Cumhuriyyətində hökumətdən bağımsız olaraq acaba başqa dərnəklər və ya sivil halk toplum quruluşları varmı bu olaya tepki göstərərək kəndi tavrını ortaya qoyan bir qurum və ya quruluş?
Təbii ki, Azərbaycanda yəni hətta Sovet hakimiyyətinin, yəni Allahsız komünist hakimiyyəti vaxtında da Azərbaycan müsəlman xalqı öz o dini kimliyini qoruyub saxlayıbdı. Həmən zamanlardan sonra da müxtəlif dərnəklər, müxtəlif cəmiyyətlər yaradıblar, onların çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti heç birini onların rəsmi icazə verməyibdi. Yəni qeyri-rəsmi olaraq belə bir təşkilatlar vardı. O cümlədən elə bu Müsəlman Birliyi Hərəkatının belə bir yəni müsəlmançılığı təbliğ edən bir təşkilatdır. Azərbaycanda vardı, yəni güclüdür də. Bu Azərbaycan hakimiyyəti bunlara icazə verməsə də xalq özü bunları yaşada bilir. Ancaq hakimiyyət bunları yəni repressiyaya məruz qoyur. Daim baskı altında, daim təzyiq altında onların yəni faalların ailələrinə də hətta toxunurlar. Yəni çox iyrənc bir hərəkətlər olur ki, adam heç bunları radioda da deyə bilmir. Bəzinin tutulanları iyrənc metodlarla işkəncə altına alınırlar. Yəni belə bir vəziyyət vardı Azərbaycanda.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmət.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmət ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Azərbaycan Cumhuriyeti'nde din adamlarının itirazlarının büyümesi konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Irak ve Suriye'de işgalci Amerika mevzilerine yönelik saldırıların yoğunlaşması, Suudi Arabistan'ın Yemen ateşkesini ihlal etmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İran'ın Afrika ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefini konu eden bir haber, dikkatimizi çekiyor haberde şunları okuyoruz.
İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Genel Başkanı, İran'ın Afrika kıtasıyla 5 milyar dolarlık ticareti hedeflediğini duyurdu. İran ve Afrika ülkeleri arasındaki müzakereler ve ticaret toplantıları son aylarda önemli ölçüde arttı. Nijeryalı ticaret heyetinin İran'a yaptığı son ziyarette iki ülke arasında çeşitli işbirliği belgeleri imzalandı. Bu ziyaret İran İslam Cumhuriyeti ve Nijerya Ortak Komisyonlarının 6. toplantısını gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilirken toplantıda iki ülke arasında kültür, turizm, petrol, tarım ve spor gibi alanlarda birçok işbirliği anlaşması imzalandı. İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Genel Başkanı Ali Reza Peymanpak, İrib'in Kanal 1 televizyonunun ekonomik tablo programında İran ve Nijerya'nın Tahran'da ortak komisyon toplantısına atıfta bulunarak, İran'ın Afrika kıtası ile ticaret payını arttırmak istediği cari yılın sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık ve gelecek sene için 5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedeflediğini belirtti. İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Genel Başkanı, 13. hükümetin başında ülkenin ticaret geliştirme yol haritasının hazırlandığına atıfta bulunarak, Afrika kıtasında yaptırım uygulanan ülkeler var ve onlarla ticareti geliştirmek mümkün diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarının devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Keyhan gazetesinde İranlı milletvekilinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran karşıtı kararına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran İslam Cumhuriyeti aleyhine aldığı karar tamamen siyasidir dedi. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyon Başkan Yardımcısı Abbas Muktedai, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun görevi teknik önlemler alanında üyeleri izlemek ve onlara hizmet vermektir. Ancak Amerika başta olmak üzere büyük güçlerin etkisi altında siyasi oyunlara karışarak kendi asıl görevinden uzaklaştı diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyada bağımsız bir güç olarak asla baskı altında kalmayacağını vurgulayan İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Muktedai açıklamasını şöyle sürdürdü. Şimdiye kadar ajans ile teknik alanında her türlü işbirliğini ortaya koyduk ve ajansın uzmanları İran'ın yükümlülüklerine bağlı kaldığını defalarca vurguladı. Muktedai ayrıca yaptırımları kaldırmak ve İran halkının çıkarlarını korumak için stratejik eylem yasasını zaten onaylamış olan İslami Şura Meclisi'nin bu yasanın uygulanma sürecini ciddi şekilde izleyeceğini söyledi. Muktedai, bu kanunda hükümete İran milletinin çıkarlarını korumak için izinler verilmiş ve görevler belirlenmiştir ve meclis kesinlikle bu kanunun tam olarak uygulanmasını istiyor ifadesini kullandı.
Hemşehri gazetesinde Suriyeli milletvekilinin Türkiye'nin Suriye'ye yönelik politikalarına dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma çabalarını eleştiren Suriyeli milletvekili, Erdoğan'ın imparatorluğunu genişletmeye çalıştığını vurguladı. Sputnik'in bildirdiğine göre Suriye Meclisi Milletvekili Ammar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerini eleştirdiği açıklamasında Erdoğan'ın Suriye kuzeyinin 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölge oluşturmaya çalışarak imparatorluğunu genişletme hayalleri kurduğunu belirtti. Suriyeli milletvekili açıklamasının devamında Suriye'nin Türkiye yönetiminin komşularına düşmanca ve sömürgeci yaklaşımına ve siyasi hedeflerine ulaşmak için terör ve sabotaj girişimlerine alışık olduğunu ve bugün Suriye'yi 30 kilometre güvenli dediği bir alanla tehdit ettiğini kaydederek, uluslararası geleneklerde ve uluslararası anlaşmalarda güvenli bölge diye bir şey yoktur. Bu mesele Milli Ordu ve Tahrir el-Şam ve Nusra Cephesi gibi Erdoğan'ın para harcayarak ortaya koyduğu planları ve icraatlarından biridir diye kaydetti. Suriyeli yetkili Erdoğan'ın niyetlerini yorumlayarak komşu ülkeyi işgal etmeye yönelik teröristleri desteklemek ve izlenen düşmanca tutumlar Suriye demografik yapısını değiştirme amacı doğrultusundadır diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Kur'an-ı Kerim tilaveti, dünyevi ve uhrevi birçok fazileti, tesiri ve faydası söz konusudur. Bugünkü sohbetimizde sizleri İslam dünyasının bir başka seçkin karesiyle tanıştıracağız. İlahi enbiyalardan Hazreti Davud aleyhisselam ile ilgili anlatılanlarda o hazretin çok hoş ve güzel ses ve namelerle Allah ile konuştuğu, sesinin yankısının tüm kalpleri çalacak kadar büyüleyici ve güzel olduğu söyleniyor. O hazretin manevi namelerini duyan, sesin kaynağını arar ve o hazretin yanına ulaşınca o hazretin sesinden sarhoş olurdu. Sanki bu manevi nameler tüm kalpleri semaya bağlıyormuş gibiydi. Hatta kuşların bile o hazretin duaları ve münacatı ile coşarak öttükleri bile söyleniyor.
Varlık dünyasında eşsiz güzellikleri yaratan Allahu Teala bazı insanlara çok güzel sesler bahşetmiştir. Kalpleri okşayan, ruhları coşturan sesler. Kur'an-ı Kerim karileri gibi bazı insanlar bu güzel ve özel ses nimetini en iyi şekilde kullanmış ve bu ilahi nimetten Kur'an-ı Kerim'in yüceltilmesi ve melekuti namelerini kalplere ulaştırmak için yararlanmıştır. Kur'an-ı Kerim vahiy ayetlerinin münadileridir ve hazır olan kalpleri bu şekilde Allah'a bağlıyor. Bugünkü sohbetimizde güzel ve harikulade sesiyle birçok kalbi Kur'an-ı Kerim'e hayran bırakan bir başka ünlü kari olan Üstad Muhammed Ahmet Omran'la tanıştırmak istiyoruz sizleri.
Üstad Muhammed Ahmet Omran, tilavetin altın çağında Mısır'ın en zeki kari ve müptehil insanlarından biriydi. Kendisine karilerin efsanevi kahramanı anlamında olan Usturetul Kurra lakabı verilmişti. Bu lakap onun harikulade sesi ve eşsiz tilaveti içindi.
Muhammed Ahmet Omran 1944 yılında Mısır'ın Suhaç kentine bağlı Tenta ilçesinde dünyaya geldi. Fakat elin bir kaza sonucu 1 yaşındayken görme nimetinden mahrum kaldı. Annesinin onun hakkında en içten ve en saf duygularıyla dua ettiği ve Allah'tan evladını Kur'an-ı Kerim hafızı yapmasını istedi. Mennan Allah onun annesinin duasını kabul etti ve Muhammed Omran Mısır ve İslam dünyasında tanınan büyük bir kari ve müptehil biri oldu.
Tahran Radyosu.
Ailesi onu çocukluktan itibaren sağırlar ve görme özürlülerin özel okuluna gönderdi. Böylece bu yetenekli çocuk daha 10 yaşına gelmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi başardı. Muhammed Omran tecvidi de aynı yaşlarda öğrendi ve hocalarının teşviki ve Kur'an tilavetinde ilerlemek ve tevaşih öğrenmek için 11 yaşında Kahire'ye gitti. Kahire'de Şeyh Seyyid Musa el-Kebir nezdinde ikamet etti ve onun yanında tevaşih ve iptihali öğrendi. Ardından Kahire'de görme engellilerin müzik akademisine gitti ve orada kıraat, iptihal, melodi bilimi ve musiki makamlarını öğrendi. Muhammed Omran liseyi bitirince Helvan kentinde bir dökümhanede çalışmaya başladı ve aynı zamanda camide bir kari olarak Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor ve dini tevâşih sözleri yazıyordu.
Muhammed Omran'ı diğer Kur'an-ı Kerim karileri ve müptehillerden ayıran özellik, onun kendine has sesi ve Kur'an-ı Kerim'in her harfinin, edasının, tertibinin, manasının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır. Birçok kıraat uzmanına göre onun sesi İslam dünyasının eski ve şimdiki karileri arasındaki en mükemmel seslerden biridir. Muhammed Omran'ın sesindeki bu benzersiz özellikler nedeniyle onun sesinin önceki karilerden bariz bir şekilde farklı olduğu söylenebilir.
Muhammed Omran, tilavette sahip olduğu büyük yetenek sayesinde ve musiki ilmini kullanarak kıraat ve iptihal alanında kendine özgü bir metot oluşturabildi ve böylece tilavetiyle herkesi adeta büyüledi. Sesi benzersiz, güzel ve yankılıydı. Sesinde hafif bir hüzün gizliydi ve bu da sesinin dinleyiciler için hoş bir hale getiriyordu. Her ayeti onun anlamını dikkate alarak tilavet eder ve dinleyiciyi de kendi sesiyle birlikte melekuta yükseltirdi. Tilavetleri duygu dolu, maneviyat kokar ve yetenekle dolup taşardı. Sanki uyan fıtratları uyandırır ve onların maneviyat ve erdemli kazanmaya davet eder gibiydi. Kalpleri sevgi dolu Allah ile manevi bağlarını güçlendirmeye çağırıyordu.
Aslında tecvid, iptihal ve tasavvuf musiki ve şiirlerden söz ederken Ahmet Muhammed Omran'dan söz etmeden geçilmez. Fakat maalesef sahip olduğu mucizevi yeteneğine ve iptihalde oluşturduğu yeniliklere rağmen medyanın fazla ilgisini çekemedi. Muhammed Omran bu görme nimetinden yoksun olan kari, kutlama ve mutlu törenlerde de Kur'an-ı Kerim tilavet eden ilk kari olarak bilinir. Kendisi aynı zamanda Mısır'ın seçkin karilerinden Şeyh Ali Mahmud'un iptihal tarzını izleyenlerden biriydi.
Ahmet Muhammed Omran şöhrete ulaşınca 70'li yıllarda sınava katılmak için Mısır Radyosu'na başvurdu ve sınavı kazanmanın ardından seçkin müptehillerden biri olarak kabul edildi. Kendisinden duyulan iptihallerin birçoğu o dönemde Mısır Radyosu'nda kaydedilmiştir. Musiki ve iptihale olan ilgisi onun kendi evinde nadir karilerden en az 10.000 tilavet ve iptihal kaset biriktirmesine sebep oldu. Onun ayrıca Alman müzisyen ve besteci Ludwig van Beethoven senfonilerine ilgi duyduğu da biliniyor. Muhammed Ahmet Omran ezanı Kur'an okumanın alt makamlarından olan Hüzzam makamında okuyan ve böylece geleneksel ezan okuma tarzını terk eden ilk kişidir. Üstad tüm yeteneklerini, musiki öğretilerini ve kıraat bilgisini Kur'an-ı Kerim tilavetinin hizmetine sundu ve vahiy ayetlerini daha güzel tilavet etmeyi başardı. Bazen müttehiller Kur'an-ı Kerim tilavetinde başarılı olamıyorlardı. Fakat Muhammed Umran yüksek zekasıyla yüksek perdelerde bile sesini çok güzel kontrol edebiliyor, böylece kendisinden kalıcı bir tilavet geriye bırakıyordu. Üstad Umran'ın ses yelpazesi inanılmazdı. Öyle ki en alt perdeden en üst perdeye kadar farklı melodileri ve nameleri hoş yorumları ile en güzel biçimde icra edebilir ve dinleyiciyi şaşırtabilirdi. Onun kıraatini dinleyenler üstadı büyük bir coşku ile teşvik ederken bazen bir ayeti 15 farklı yorum ve namelerle tilavet ediyordu. Mısır'ın seçkin birçok karisi Nasr el-Din Tobar, Seyyid Nakşibendi, Şeyh Musa el-Kebir, Mahmud Abdülcelil, Seyyid Hafız, Salah Ammar ve Mahmud Ebu el-Suud ile yakın dostluğu ve arkadaşlığı vardı. Fakat her zaman birilerini taklit etmeye çalışan diğer karilerin tersine kimseyi taklit etmez ve tilavette yeni bir tarz yarattı. Üstad Umran Arap, Türk, Batı ve Hint musikisini çok dinler ve bu da tilavette makamlar ve perdeler arasındaki geçişlerde yüksek beceriye sahip olmasına sebep olmuştu. Bu yüzden her ayet için başka tarz ve yorum katarak tilavet edebiliyordu. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizleri dünyaca tanınan karilerden Üstad Muhammed Ahmet Umran'ın hakkında kısaca konuştuk. Gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmeleri ele aldığımız Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizde sizlerleyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Programımızda Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
Biden'den ateşli silah kontrolü ile ilgili yeni talepler.
Amerikalıların Biden'ın enflasyona karşı performansından memnuniyetsizliği.
Amerika'nın Çin karşısında geri adım atması.
Ve Biden'ın Amerika kıtası zirvesinde maksimalist konuşması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmeler de şimdi detaylar.
Amerika'da başkent Washington ve çeşitli kentlerde binlerce kişi son dönemde çok sayıda can kaybının yaşandığı silahlı saldırıların ardından silah kontrolü tedbirlerinin sertleştirilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Protestocular kongreye harekete geçme çağrısı yaptı.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkente ikinci kez düzenlenen Hayatlarımız İçin Yürüyüş isimli eylemde yaptığı konuşmada "Artık yeter.
bir belediye başkanı ve bir anne olarak konuşuyorum. Kongrenin görevine yapmasını isteyen milyonlarca Amerikalı ve Amerika'nın belediye başkanları adına konuşuyorum. Kongrenin görevi bizi ve çocuklarımızı silah şiddetinden korumaktır dedi. Washington'daki gösteride birbiri ardına söz alan konuşmacılar silah kontrolü yasalarının hayata geçirmesine engel koyan senatörleri ya harekete geçin ya da koltuğunuzu kaybetmeyle yüzleşin diye seslendi.
Florida eyaletinin Parkland kentinde bir lisede 2018 yılında 17 öğrencinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda hayatta kalmayı başaran David Hook, Texas'ın Uvalde kentindeki bir ilkokulda 31 Mayıs'ta 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunarak, "Eğer hükümetimiz 19 çocuğun kendi okullarında öldürülmesini ve katliama uğramasını engellemek için hiçbir şey yapamıyorsa, o zaman hükümettekileri değiştirmenin zamanı geldi," diye konuştu. Hook aynı zamanda saldırının ardından kurulan ve Washington'daki ilk eylemi de düzenleyen Hayatlarımız İçin Yürüyüş Grubu'nun eş kurucusu. Hook ve göstericiler daha sonra eyleme geçmeyen siyasetçilere oy verilmemesi çağrısı yapan sloganlar attı.
Parkland'de yüzlerce kişinin katıldığı eylemde 2018'deki okul saldırısında okulun spor direktörü olan eşini kaybeden Deborah Hickson, gençlere mağazalara girip silah satın almasının çok kolay olduğunu söyledi. Şu anda okulun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hickson, odalarındaki boş yatağı, yemek masalarındaki boş sandalyeyi görmenin eşinin yokluğunu sürekli kendisine hatırlattığını söylerken, anılar oluşturma, hayallerimizi paylaşma, birlikte bir hayat yaşamayı daha tamamlamamıştık. Silah şiddeti tüm bunları ailemden koparıp aldı dedi.
Gösteriler başladığı sırada Kaliforniya'da olan Başkan Joe Biden da eylemcilere yürüyüşe devam edin diye seslendi ve kongrede silah şiddetine karşı yasal adım atılması konusundaki müzakerelere ilişkin ılımlı bir iyimserlik duyduğunu belirtti. New York'un Brooklyn semtinde düzenlenen eyleme kentte silah şiddetine son verme vaadiyle kampanya düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, Ulusal Silah Birliği'ne dava açan eyalet başsavcısı Letitia James de katıldı. Adams ve James, Brooklyn Köprüsü'ne doğru yürüyüşte aktivistleri öncülük etti.
James, siyasetçiler değil de gençler ayağa kalkmadı müddetçe bu ülkede hiçbir şey olmaz ifadesini kullandı. Başkente yağmura rağmen binlerce kişi daha gösteri başlamadan anıtların olduğu mekana geldi. Gösteride çocukların yerine yenisi konamaz ama senatörlerin konur. Oy kullanın şeklinde pankartlar açıldı. Ortaokul öğrencisi bir kız da okulda kendimi güvende hissetmek istiyorum yazılı bir pankart taşıdı.
Amerika genelinde 300 civarında noktada gösterilerin düzenlendiği belirtiliyor. Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltme dahil bazı düzenlemeleri içeren tasarıları geçirmişti. Ancak bu tür girişimler bugüne kadar genelde senatoda ya tıkandı ya da içeriği yumuşatıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler konuyla ilgili olarak bu hafta bir çerçeve anlaşmasına varmayı üstlendiriyordu. Ancak henüz herhangi bir uzlaşma açıklanmadı.
Tahran Radyosu.
Amerika Çalışma Bakanlığı tüketici fiyatları endeksinin benzin, gıda maddeleri ve kira dahil günlük metallerin fiyatının kapsamlı kriteri olarak Mayıs ayında %8.6 büyüdüğünü açıkladı. Bu rakam ise 1981 yılından beri en hızlı enflasyon oranı sayılır.
Yüksek enflasyon birçok Amerikalı aileye ağır bir mali baskı uygulamış ve onları gıda, yakıt ve konutları için daha fazla harcamalar yapmaya zorlamıştır. Bu yüksek enflasyon özellikle az gelirli Amerikalı ailelerle büyük baskı yaparak onların fiyat dalgalanmalarından en çok etkilenmelerine yol açmıştır. Aynı zamanda Amerika'da enflasyonun devam eden yükselişi Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi durumunu daha da kötüleştirdi.
Amerikan Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada enflasyonda mücadeleyi yönetimi için bir öncelik haline getirdiğini, ancak fiyatlardaki artışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin sonucu olduğunu ve Mayıs ayında Rusya'nın bu eylemlerinin yeni enflasyon rakamlarına neden olduğunu söyledi. Amerika'nın Rusya enerji ihracatına yaptırım uygulaması ve uluslararası petrol piyasaları üzerindeki genel etkisi, Amerika'da benzin ve dizel yakıt dahil olmak üzere enerji fiyatlarında benzeri görünmemiş artışlara yol açmıştır. Böylece Amerika'da Biden enflasyondan dolayı kendini suçlamak yerine eylemlerinden dolayı Putin'i suçluyor. Halbuki Moskova hiçbir zaman Washington'a Rusya'ya karşı petrol yaptırımı uygulanması çağrısında bulunmadı.
Tabii ki Biden, Rus petrol yaptırımından oluşan boşluğu doldurmak için daha fazla petrol üretmekte başarısız olan Amerika petrol şirketlerini de suçladı. Aynı zamanda istatistiklere bakıldığında özellikle son aylarda Amerika'da yükselen enflasyon Biden'ın iddiasının aksine bu artışın Şubat 2022'nin sonlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlamasından çok daha önce başladığını gösteriyor. Amerika'da enflasyon Haziran 2021'de %5,4 iken 2021'in sonuna kadar takip eden aylarda %7'ye ulaştı. 2022'de enflasyon Ocak'ta %7,5'a, Şubat'ta %7,9'a, Mart'ta %8,5'a, Nisan'da %8,3'e ve Mayıs'ta %8,6'ya yükseldi. Biden'ın iddialarının aksine diğer iç meselelerin Amerika'da enflasyonda eşi görülmemiş bir artışa yol açtığı aşikardır.
Aslında Amerika'daki enflasyonun nedenleri Rusya'nın eylemlerinin çok ötesinde. Şu anda Amerika ekonomisi özellikle 1991'den bu yana eşi görülmemiş korona salgınının olumsuz ekonomik etkileri nedeniyle arz talep arasındaki dengesizlik nedeniyle yükselen fiyatlar ve artan enflasyonla karşı karşıya. Bir yanda müşterilerden gelen talebin artması, diğer yanda arzın olmaması, diğer bir deyişle tedarik zincirinin bozulması ve ücretlerin artması ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturmuştur.
Ekonomistler Amerika'da enflasyondaki mevcut sıçramadaki bir diğer faktörün tüketicinin gelecekteki enflasyon beklentilerine dayalı olarak daha fazla fiyat artışı olasılığı olduğunu söylüyorlar. Siyasi uzman Max Kaiser şöyle diyor: Amerika'da temel mallar ve konut fiyatlarının artması bu ülkedeki enflasyonun Federal Rezerv'in insanların bilmesini istediğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Artan enflasyon, koronavirüs sonrası ekonomik faaliyetin yeniden başlamasının ardından mali ve ekonomik konumlarının yeniden iyileşmesini umut eden Amerikalılar için büyük bir endişe ve hayal kırıklığı haline geldi.
Amerika'da enflasyondaki eşi benzeri görülmemiş artış, korona salgını ile mücadelenin yanı sıra makroekonomik ve sosyal planlarını da sürdürmek zorunda olan Biden yönetimi için artık ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu durum Amerikan Kongresi'nin Kasım 2022'de yapılması planlanan ara seçimlerine olumsuz etkileyebilecek olsa da sonuçta demokratların zararına olacaktır. Çünkü Amerika halkı mevcut ekonomik çalkantıdan Biden yönetimini sorumlu tutuyor.
Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik tehditlerinin arttığını iddia etti. Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Forumu'nda Amerikan Hint Pasifik stratejisini anlatan Austin, ülkesinin bölgedeki dost ve müttefik ülkelerin güvenliklerini sağlamasına ve egemenlik haklarını korumasına destek vereceğini belirtti.
Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları konusunda daha baskıcı ve agresif tutum izlediği için önem taşıyor diyen Austin, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki balıkçı filosunu genişlettiğini, Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adaları gelişmiş silahlarla donattığını ve Çin gemilerinin bölge ülkelerinin karasularını ihlal ettiğini ileri sürdü. Pekin'in Hindistan ile sınır sorunlarında giderek daha katı bir tutumu benimsediğini ifade eden Austin, Hint-Pasifik ülkeleri siyasi tehditlerle, ekonomik baskılarla veya deniz milislerinin tacizleriyle karşı karşıya kalmamalıdır dedi. Amerika ordusunun Hint-Pasifik bölgesinde aktif varlığının sürecine vurgulayan Austin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve faaliyette bulunmayı sürdüreceğiz ve bunu ortaklarımızla yapacağız diye konuştu.
Amerikan Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Los Angeles'ta 9.sü düzenlenen Amerika Kıta Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dolaylı olarak bazı Latin Amerika ülkelerine uygulanan yaptırımlara atıfta bulunarak demokrasinin Batı yarımkürenin geleceğinin önemli bir bileşeni olduğunu iddia etti.
Biden, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı bir zamanda yalnızca tanımlayıcı bir özellik değil, aynı zamanda Amerika kıtasının geleceğinin temel bir bileşeni olarak inancını yeniden bir araya getirelim ve tazeleyelim iddiasında bulundu. Biden'in dünyada özellikle Amerika kıtasında demokrasiye ihtiyaç duyulduğuna dair iddiası, Washington siyasi süreçleri ve gelişimleriyle tam bir çelişki içindedir. Bu yetki ve görevi hangi uluslararası otoritenin Washington'a devrettiği henüz netliği kazanmazken, Washington kendisini dünyada demokrasinin en büyük destekçisi olarak tanıtmaktadır. Halbuki Amerika toplum ve siyasetinde bile demokrasinin yeri olmamıştır. Bunun açık bir örneği de ülkede Kasım 2020 başkanlık seçimlerinden ardından yaşanan siyasi ve sosyal tartışmalar, özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak 2021'de Kongre'ye saldırısıdır.
Trump bizzat defalarca Amerika'da demokrasi hakkında yalan söylendiğini, demokrasinin olmayışını vurguladı. Amerika seçim sistemini yozlaşmış olarak adlandırdı ve son olayları seçim sahtekarlığı olarak nitelendirerek benzeri görülmemiş bir siyasi krize neden oldu. Trump bu şekilde Amerika'da demokrasiyi sorguladı. 6 Ocak olayı Amerika'nın siyasi arenadaki meşruiyetini ve uluslararası etkisini temelden sarstı. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Vakfı bir raporda Amerika'da demokrasideki düşüşün en azından 2019'da başladığını ve eski başkan Donald Trump'ın sonuçları sorguladığı 2020'de tarihi bir dönüm noktası yaşandığını söyledi. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris bile Amerika'daki zayıf demokrasi durumu Amerika için bir güvenlik tehdididir demişti.
Biden'in konuşmasında değindiği bir başka konu da Washington'un Küba, Nikaragua ve Venezuela liderlerine zirveye davet etmemesiyle kıtada ortaya çıkan itiraflara itiraf etmesiydi. Bu bağlamda Biden şöyle dedi: "Bölgemiz geniş ve çeşitlidir. Her zaman her konuda anlaşamıyoruz fakat demokrasiler anlaşmazlıkları çözebilir. Washington daha önce bazı kıta ülkelerini demokratik olmamakla suçlayarak onları zirveye davet etmedi. Bu mesele ise zirvenin Meksika Cumhurbaşkanı tarafından boykot edilmesine yol açtı."
Aslında Washington'un Amerika kıtasındaki eski ve hegemon rolü 19. yüzyılda Monroe Doktrini çerçevesinde Latin Amerika ile ilgili eski ve geleneksel tutuma dayanıyor. Buna göre Washington, Latin Amerika'yı arka bahçesi görerek kendi çıkarları bağlamında kendisine bu ülkelere müdahale hakkı tanıyor. Venezuela, Küba ve Nikaragua gibi solcu Latin Amerika ülkeleri ve liderleri ise 10 yıllardan beri Washington'un hegemon politikalarına karşı çıkarak Washington'u öfkelendiriyor.
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales şöyle bir tweet attı. Amerika kıtası zirvesi yanlışlıkla adlandırıldı. Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın Amerika tarafından başına buyruk bir şekilde elenmesi nedeniyle ölü doğmuş bir zirvedir. Biden yakınlaşma yerine tefrikayı yaygınlaştırmaktadır. Joe Biden eski başkanı Trump'ın tek taraflı ve yıkıcı politikalarından Latin Amerika ile Amerika'nın zarar gören ilişkilerini yeniden onarmayı ve bu ülkelerdeki Amerika etkisini yeniden ortaya koymayı ve Çin'in karşısına çıkmayı umuyor. Bölge ise Washington'un hala Trump yönetimiyle aynı yolu izlediğini belirtmektedir. Aslında 3 büyük Latin Amerika ülkesinin davet edilmemesi ve Meksika'nın zirveyi boykot etmesi Biden'in iddiasını sorguluyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsvide.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.